Ayrım 21.
Öte yandan İngiltere denizlerde ve Avrupa dışında yaptığı savaşlarda oldukça iyi sonuçlar almıştı. Fransızlardan alınan Malta, Krallık donanmasına stratejik açıdan hayati önem taşıyan bir üs kazandırmıştı. Silahlı Tarafsızlık İttifakı'nın İngiltere'yi Baltık ticaretinde saf dışı bırakma tasarısı için oluşturulan hattın önünde yer alan Danimarka filosu, Kopenhag açıklarında perişan edildi. Çarpol'ün bundan birkaç gün önce öldürülmesi ittifakın her koşulda zaten sona erdiğine işaret ediyordu. Gene 1801 Mart'ında İskenderiye'ye gönderilen İngiliz kuvvetleri Fransa ordusunu burada yendiler. Bu da daha sonra Fransızların Mısır'dan tümüyle çekilmesine yol açtı. Daha da ötede İngilizlerin Hindistan'da bulundurduğu kuvvetler Fransız destekli Tipu'yu Mizor'da MYSOR ezerek kuzeyde yeni topraklar kazanmaya devam ettiler. Batı Hint adalarındaki Fransız, Hollanda, Danimarka ve İsveç sömürgeleri de İngilizlerin eline geçti. Ancak İngiltere'nin 1801'de Avrupa'da sağlam bir müttefike sahip olmaması ve İngiltere-Fransa Savaşı'nın sonuç getirmeyecek bir nitelikte olması, İngiltere'deki pek çok politikacıyı barışı düşünmeye itti. Bu tür düşünceler Akdeniz'de ve daha az ölçüde Baltık'ta durumları zarar gören ticaret çevrelerinin zorlamalarıyla güç kazandı. Pitt'in Katoliklere yurttaşlık ve politik haklarının tam olarak tanınması konusu yüzünden istifa etmesi, görüşmeler yönündeki hareketi hızlandırdı. Napolyon'un hesaplarına göre bir barış döneminin ona kaybettireceği hemen hiçbir şey yoktu. Uydu devletlerdeki Fransız nüfuzu pekişmeye devam edecek, bu arada İngilizlerin o bölgelerde eskiden sahip oldukları ticari ve diplomatik ayrıcalıklara yeniden kavuşmalarına kesinlikle izin verilmeyecekti. Çeşitli limanlara dağılmış olan Fransız donanması bir araya toplanabilir ve yeniden inşa edilebilirdi. Fransız ekonomisi de mücadelenin ikinci turu başlayıncaya kadar dinlendirilebilirdi. Bunun bir sonucu olarak hükümetin Amiens, A-M-I-E-N-S, barışını yapmasını Mart 1802 pek fazla eleştirmeyen İngiliz kamuoyu, Fransa'nın mücadeleyi başka biçimlerde sürdürdüğünü görünce düzenli olarak öbür yana kaydı. İngilizlerin Avrupa'nın çoğu yerinde ticaret yapmalarına izin verilmiyordu. Londra'ya, Hollanda, İsviçre ve İtalya'ya ilişkin konuların dışında kalması sertçe söyleniyordu. Fransızların çevirdiği entrikaların ve takındığı saldırgan tutumun haberi, Muskat'tan Batı Hint adalarına, Türkiye'den Piedmont'a kadar her yerden geliyordu. Bu haberler ve Fransa'da geniş çaplı bir savaş gemisi yapım programının ortaya çıkması, Eddington yönetimindeki İngiliz hükümetinin Malta'yı geri vermeyi reddetmesine, ve 1803 Mayıs'ında Soğuk Savaş'ı Sıcak Savaş'a dönüştürmesine yol açtı. 1689-1815 arası yapılan 7 Büyük İngiltere-Fransa Savaşı'nın bu son turu 12 yıl sürecek ve hepsinin arasında en zorlu sınav olacaktı. Tıpkı daha önce olduğu gibi her iki tarafında birbirinden farklı güçlü ve zayıf yanları vardı. Yapılmış olan bazı kısıntılara rağmen savaş başladığında krallık donanması çok iyi durumdaydı. Güçlü filolar Fransa kıyısını abluk altına tutarken Fransa'nın ve uydularının deniz aşırı bölgelerdeki imparatorluk toprakları sistemli bir biçimde ele geçiriliyordu. Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Louis'a, Tobago ve Hollanda Guyana'sı Trafalgar'dan önce alındı ve Hindistan'da daha da ilerleme kaydedildi. Ümit Burnu 1806'da Curaçao ve Danimarka'ya ait Batı Hint adaları, 1807'de Molukkalardan birkaçı 1808'de, Cayenne, Fransız Guyana'sı, Saint-Domingo, Senegal ve Martinik 1809'da, Guadeloupe, Mauritius, Amboina ve Banda 1810'da, Java 1811'de ele geçirildi. Buraların kazanılması gene Avrupa'daki denge üzerinde doğrudan bir etki yaratmadı. Ama İngiltere'nin deniz aşırı bölgelerdeki egemenliğini güçlendirdi ve geleneksel pazarları olan Antwerp ve Leghorn artık kapalı olduğundan ihraç mallarına yeni çıkış noktaları sağladı. Ve ilk aşamalardayken bile Napolyon'un Güney İngiltere'yi istila düşüncesini daha önce olmadığı kadar ciddi bir biçimde aklından geçirmesine sebep oldu. Büyük ordu Bologna önünde toplanıp acımasız bir kararlılık içindeki Pitt 1804'te göreve geri dönünce iki tarafta son ve kesin sonuç verecek bir çatışma beklentisine girdi. Aslında 1805'ten 1808'e kadar olan deniz ve kara çatışmaları arasında birkaç ünlü muharebe bulunmasına rağmen savaşın stratejik kısıtlamalarını bir kez daha ortaya koymuştur. Fransız ordusu İngiliz ordusundan en az 3 kat büyük ve çok daha deneyimliydi. Ancak İngiltere'de güvenlik içinde karaya çıkabilmesi için önce denizde egemen olması gerekiyordu. Sayısal olarak Fransız donanması bir hayli büyüktü. Savaş hattında yaklaşık 70 gemisi vardı. Bu da Napolyon'un sahip olduğu kaynakların bir işaretiydi. İspanya 1804'ün sonlarında savaşa girince, savaş hattında 20'den fazla gemisi olan bu ülkenin donanması da Fransız donanmasını takviye etti. Ancak Fransız-İspanyol filoları 5-6 limana dağılmış durumdaydılar ve bağlantı kurabilmeleri kendilerinden çok daha fazla savaş deneyimi olan krallık donanmasıyla karşılaşma riskine girmeden mümkün değildi. Bu filoların 1805 Ekim'inde Trafalgar'da uğradıkları ezici yenilgi rakip donanmalar arasındaki kalite farkını en yıkıcı biçimde göstermişti. Ancak İngilizlerin kazandıkları dramatik zafer İngiliz adalarının güvenliğini sağlasa da Napolyon'un kara üzerindeki durumunu sarsamamıştı. Pitt bu yüzden Rusları ve Avusturyalıları Fransa'ya karşı muharebe meydanına sürecekleri her 100 bin asker için 1.75 milyon sterlin ödeyerek üçüncü bir ortaklık kurmaları için kandırmaya çalıştı. Ancak Napolyon Trafalgar'dan önce bile ordusunu Bologna'dan hızla yukarı Tuna'ya sürmüş ve Avusturyalıları Ulm'de silip geçmişti. Bundan sonra doğuya ilerleyerek Aralık ayında Austerlitz'te 85 bin kişilik bir Avusturya-Rusya kuvvetini ezip geçti. Keyfi iyice kaçan Viyana üçüncü sefer barış isteyince Fransa İtalyan yarımadası üzerindeki egemenliğini bir kez daha göstermiş oldu ve oradaki İngiliz-Rus kuvvetlerini aceleyle çekilmek zorunda bıraktı. İngiltere'ye indirilen bu büyük darbelere ilişkin haberler, Pitt'in 1806 başlarındaki ölümüne sebep olsun ya da olmasın, Napolyon gibi askeri bir dehayı yıkmanın zorluğunu bir kez daha ortaya koymuşlardı. Gerçekten de bundan sonraki birkaç yıl Avrupa'daki Fransız egemenliğini doruğa ulaştırdı. Bakınız harita 7. Daha önceki çekimserliğiyle ortaklığı zayıflatan Prusya, 1806 Ekim'inde hesapsızca Fransa'ya savaş ilan etti ve bir ay içinde ezilip gitti. Büyük ve inatçı Rus ordularının durumu ise çok farklıydı. Ama birkaç çarpışmadan sonra onlar da Friedland Savaşı'nda Haziran 1807 büyük zarar gördüler. Tilsit Barış Anlaşmaları'yla Prusya hemen hemen bir Fransız uydusuna dönüştü. Ucuz kurtulan Rusya ise İngiltere ile ticaretinin yasaklanmasına razı olup ileride bir Fransız ittifakına girmeye söz verdi. Güney ve büyük bölümüyle Batı Almanya'nın Ren Konfederasyonu'na katılması, Batı Polonya'nın Varşova Grand Dükalığı'na dönüşmesi, İspanya, İtalya ve aşağı ülkelerin boyun eğmesi ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun son bulmasıyla Portekiz ve İsveç arasında bağımsız devlet ve İngiltere'nin müttefiki olabilecek kimse kalmamıştı. Bu durum Napolyon'a Dükkancılar ülkesi İngiltere çevirenin notu en kesin biçimde mahvetme fırsatını verdi. Avrupa'ya yaptıkları dış satımı yasaklayıp ekonomilerine zarar vermek, bu arada da krallık donanmasının artık ulaşamadığı keresteyi, gemi direklerini ve gemi yapımında kullanılan öbür kaynakları kendi amaçları için toplamak. Yeni bir doğrudan saldırıya geçmeden önce İngilizler dolaylı yoldan zayıf düşürüleceklerdi. İngiltere'nin ihracat sanayi için Avrupa pazarlarına, donanması için de Baltık'tan alınan gemi direklerine ve Dalmatya meşesine olan bağımlılığı düşünülünce kendisine yönelen tehdit son derece büyüktü. Son olarak da ihracat kazançlarının azalması yüzünden Londra, müttefiklerine yardım yapabilmesi ve ülke dışına göstereceği kendi ordularının ihtiyacı olan malları satın alabilmesi için gerekli olan nakit parayı bulamayacaktı. O halde bu savaşta ekonomik etkenler ile strateji daha önce hiç olmadığı kadar birbirinin içine girmişti. İngiltere ile Fransa'nın üstünlük düellosunun bu çok önemli aşamasında, yani Napolyon'un İngiltere ile ticareti yasaklayan Berlin-Milano kararnameleri 1806-1807 ile Fransızların 1812'de Moskova'dan çekilişleri arasında kalan bu dönemde birbirlerine rakip bu iki sistemin nispi değerlerini daha ayrıntılı olarak çözümlemek gerekir. Her ikisi de öbürünü ekonomik yönden mahvetme peşinde olduğundan önemli zayıflıklar er geç ortaya çıkacak ve bu durum güç politikası açısından korkunç sonuçlar doğuracaktı. Hiç kuşku yok ki İngiltere'nin bu sırada dış ticarete her zamankinden büyük olan bağımlılığı, Napolyon'un Avrupa sistemi çerçevesinde koyduğu ticaret yasağı karşısında ülkeyi çok zayıf durumda bırakmıştı. Fransa ile ondan daha yumuşak başlı uydularının Danimarkalılar gibi 1808'de ve tekrar 1811-1812'de sürdürdükleri ekonomik savaş İngiltere'nin ihracata dayalı ticaretinde bunalım yaratıyordu. Depolarda yığınla mamul mal birikmiş, Londra dokları sömürgelerin ürünleriyle dolup taşmaktaydı. Kentlerdeki işsizlik ve illerdeki huzursuzluk iş adamlarının korkularını arttırıyor ve pek çok iktisatçının barış taleplerine yol açıyordu. Ulusal borç miktarlarındaki müthiş artış da aynı şeyi gerektiriyordu. Birleşik Devletler'le olan ilişkiler kötüye gidip, bu önemli pazara yapılan ihracat 1811'den sonra hızla düşünce, ekonomik baskılar neredeyse dayanılmaz hale geldi. Ama gerçekte bu baskılara gene de dayanılmıştır. Bunun başlıca sebebi de baskıların hiçbir zaman tam etkili olacak kadar uzun süreli ve tutarlı biçimde uygulanmayışıdır. Fransız hegemonyasına karşı İspanya'da yapılan devrim, İngiltere'deki 1808 ekonomik bunalımını hafifletmiş, bunun gibi Rusya'nın Napolyon'dan kopması da İngiliz mallarının Baltık'a ve Kuzey Avrupa'ya akmasına imkan vererek 1811-1812 durgunluğunda bir rahatlama sağlamıştır. Ayrıca tüm bu dönem boyunca İngiliz mamul malları ve sömürgelerden gelip yeniden ihraç edilen mallar, çok büyük karlarla ve çoğu zaman rüşvet yiyen yerel memurların suç ortaklığı sayesinde Avrupa'ya kaçak olarak büyük miktarlarda sokuldu. Yasaklanmış ürün Heligoland'dan Selanik'e dolambaçlı yollardan seyahat ederek kendisini almaya hevesli müşterilerine ulaşıyordu. Daha sonraları 1812 tarihli İngiliz-Amerikan Savaşı sırasında Kanada ve New England arasında seyahat ettiği gibi. Son olarak da İngiltere'nin ihracat ekonomisi, Avrupa sistemi ya da Amerika'nın ambargo politikasının etkilemediği bölgelerle olan ticaretin büyük artış göstermesi sayesinde sürdürülebildi. Asya, Afrika, Batı Hint adaları, yerel İspanyol valilerin tüm çabalarına rağmen, Latin Amerika ve Yakın Doğu, bütün bu sebeplerle ve İngiltere'nin ticaretinin bazı pazarlarda bazı zamanlarda ciddi kesintilere uğramasına rağmen, genel eğilimin ne olduğu açıktı. İngiliz ürünlerinin toplam ihracatı 21.7 milyon sterlinden 1794-1796, 37.5 milyona 1804-1806, bu rakamdan da 44.4 milyon sterline çıkmıştır. 1814-1816. İngiliz ekonomisinin dış baskılar karşısında dağılıp gitmemesinin öbür önemli sebebi de Napolyon'un bir şanssızlığı olarak İngiltere'nin sanayi devrimine adam akıllı girmiş bulunmasıydı. Bu iki büyük tarihsel olayın birbiriyle çok özel bir biçimde pek çok yönden etkileşim halinde oldukları ortadadır. Hükümetin silah siparişleri, demir, çelik, kömür ve kereste ticaretini körükledi. Devletin yaptığı çok büyük harcamalar gayri safi milli hasılanın tahmini olarak %29'u, mali uygulamaları etkiledi ve Fransız karşı ablukası kimi fabrikaların üretimini zayıflatırken yeni ihracat pazarları bazılarının üretimini arttırdı. Devrimciler ve Napolyon'la yapılan savaşların İngiliz ekonomisinin genel anlamdaki büyümesini tam olarak nasıl etkilediği karmaşık ve tartışmalı bir konudur. Ve hala tarihçiler tarafından araştırılmaktadır. Artık çoğu tarihçi İngiltere'deki sanayileşmenin bu 10 yıllarda gösterdiği hızlı tempo konusunda ortaya atılan önceki görüşlerde abartı olduğunu düşünmektedirler. Ancak açık olan şey şudur ki, ekonomi tüm bu dönem boyunca büyümüştür. Pik demir verimi 1788'de yalnızca 68 bin ton iken, 1806'da zaten 244 bin tona fırlamış, 1811'de ise daha da artarak 325 bin tona çıkmıştı. Savaş öncesi hemen tümüyle yeni bir kol olan pamuk sanayi, sonraki 10 yıl içinde şaşırtıcı bir genişleme göstererek makine, buhar gücü, kömür ve işçi kullanımını giderek daha çok arttırmıştır. 1815'e gelindiğinde pamuk ürünleri İngiltere'nin en büyük ihracatını oluşturuyordu. Bir sürü yeni rıhtım, içerilerde de yeni kanallar, geçiş ücretli yollar ve demir yolları ulaştırmayı iyileştirmiş ve üretime daha da hız vermiştir. Bu büyük canlanma Fransa'ya karşı karada ve denizde sürdürülen mücadele olmasa daha da büyük olur muydu olmaz mıydı konusunu bir yana bırakırsak, ortada olan gerçek şudur ki İngiltere'nin verimliliği ve zenginliği hızlı artışını sürdürüyordu ve bu artış Pitt ile ondan sonra göreve gelenlerin savaşların giderlerini karşılamak üzere getirdikleri maddi yüklerin kaldırılmasında yardımcı oldu. Söz gelimi gümrük üretim ve satış vergilerinden sağlanan gelir 13.5 milyon sterlinden 1793, 44.8 milyona 1815 fırladı. Yeni konan gelir ve emlak vergileri de 1799'da 1.67 milyon sterlin getirirken, bu rakam savaşın son yılı içinde 14.6 milyon sterline ulaştı. Gerçekten de İngiliz hükümeti 1793-1815 arası dolaysız ve dolaylı vergilerden 1.217 milyar sterlin gibi baş döndürücü bir toplam elde etmiş ve para piyasalarındaki kredisini yitirmeden 440 milyon sterlin yeni borç bulmuştu. Mali konularda daha tutucu olan Napolyon'u da bu arada hayrete düşürerek, savaşın kritik son 1-2 yılı içinde İngiliz hükümeti her yıl 25 milyon sterlinden fazla borç alarak kendisine belirleyici olan bir fazlalık payı bırakmıştı. Kuşkusuz İngilizlerin vergi yükü 18. yüzyıl bürokratlarının tasavvur edebileceklerinin bir hayli üzerindeydi ve devlet borcu 3'e katlanmıştı. Ama yeni refah düzeyi bu yüklerin kaldırılmasını kolaylaştırdı ve toprak büyüklüğü ile nüfus açısından geride kalmalarına rağmen İngilizlerin savaş giderlerine, heybetli Napolyon İmparatorluğundan daha iyi dayanmalarına imkan verdi. Fransız ekonomisinin 1789-1815 yılları arasındaki durumu ve geniş ölçekli bir savaşı kaldırabilme kapasitesi, tarihçiler için çözümlemesi daha da karmaşık bir konudur. Ancien rejimin çöküşüyle bunu izleyen karşılığın Fransa'daki ekonomik etkinliği bir süre için sınırladığı kuşkusuzdur. Öte yandan halkın devrim karşısındaki taşkın coşkusu ve yabancı düşmanlara karşı durabilmek için ulusal kaynakların seferber edilişi, top, hafif silah ve başka tür askeri araç gereç üretiminde şaşırtıcı bir artışa yol açmış, bu da demir ve tekstil iş kollarına hız vermiştir. Bunlara ek olarak eski düzene özgü, ülke içi gümrük tarifeleri gibi bir takım ekonomik engeller bir kenara itilmiş ve Napolyon'un kendisi tarafından gerçekleştirilen yasal ve idari reformlar çağdaşlaşmaya yardımcı olmuştur. Konsüllüğün ve imparatorluğun kurulması monarşi rejimine özgü pek çok unsuru geri getirmişse de, özel bankerlere olan bağımlılık gibi bu nüfus artışları, devlet harcamalarının sağladığı itici güç, korumacı gümrük tarifelerinin genişletilmesi ve bir takım yeniliklerin gelmesiyle doğal olarak beslenen ekonominin düzenli bir biçimde büyümesini engellememiştir. Bununla birlikte Fransız ekonomisinin büyüme hızının İngiliz ekonomisine oranla daha ağır olduğu kesin gibi görünmektedir. Bunun en derinlerde yatan sebebi, Avrupa'dakilerin en büyüğü olan Fransız tarım sektörünün pek az değişmesiydi. Çünkü derebeyinin yerini köylülerin alması tek başına bir tarım devrimi değildi ve İngiliz sömürgelerinden gelen kamış şekerin yerini tutmak üzere şeker pancarı üretiminin geliştirilmesi gibi büyük bir önemle ilan edilen politikaların sonuçları da sınırlı kaldı. Ulaştırmadaki yetersizlikler yüzünden çiftçiler hala yerel pazarlara bağlıydılar. Radikal yenilikler için gerekli olan itici güç de hemen hiç yoktu. Bu tutucu düşünce yapısının izleri yeni yeni doğmakta olan sanayi sektöründe de görülebiliyordu. Bu sektör içinde söz gelimi demir üretiminde yeni makinelerin kullanımı ve geniş çaplı girişimler yaygın olarak değil, tek tük rastlanan durumlardı. Önemli ilerlemeler elbette yapılıyordu ama bunların çoğu savaşın ve İngilizlerin uyguladığı deniz ablukasının etkisi altında nitelik değiştiriyorlardı. Böylece pamuk sanayinin Avrupa sisteminden gördüğü yarar, daha üstün durumdaki İngilizlerin ve tabii ki malları Fransızların koyduğu yüksek gümrük tarifeleri yüzünden saf dışı kalan tarafsız ve uydu devletlerin rekabetinden korunmasını sağlayacak düzeyde kaldı. Bu sanayi genişleyen iç pazardan da yarar gördü. Çünkü Napolyon'un sınır komşusu ülkelerdeki fetihleri sayesinde Fransızların sayısı 1789'da 25 milyonken 1810'da 44 milyona çıkmıştı. Ancak bu durum ham pamuğun kıt ve pahalı oluşu ile İngiltere'den yeni teknikler getirme sürecinin yavaşlamasıyla etkisiz kalıyordu. Genel olarak bakıldığında yabancı rakipleri karşısında koruma altına alınmış olduğundan Fransa ekonomisinin savaştan rekabete daha az elverişli bir durumda çıktığı kesindir. Deniz ablukasının etkisi Fransız ekonomisinde bu içe dönüşü arttırmıştır. Ekonominin 18. yüzyılda en hızlı gelişen ve İngiltere örneğinde olduğu gibi sanayileşmede en çok öncülük edebilecek potansiyele sahip olan Atlantik sektörü, krallık donanması tarafından giderek daha çok engelleniyordu. Özellikle Santo Domingo'nun kaybı Fransa'nın Atlantik ticaretine ağır bir darbe indirdi. Deniz aşırı bölgelerdeki başka sömürgeler ve yatırımlar da elden çıktı. 1806'dan sonra da tarafsız yük gemileri aracılığıyla yapılan ticaret bile durdu. Bordeaux'un gördüğü zarar korkunçtu. Nantes'ın Fransa'nın kazançlı köle ticaretinden aldığı pay sıfıra indi. İç bölgesinde ve İtalya'da başka ticaret ortakları bulunan Marsilya'nın sanayi verimi bile 1789-1813 arası 4'te 1'e düştü. Buna karşı Alsas gibi Fransa'nın kuzeyinde ve batısında yer alan bölgeler, kara ticaretinin daha güvenli ortamından yararlandılar. Ancak bu bölgeler ve buralarda bağcılık ve pamuk eğirme gibi işlerle uğraşan kimseler, kendi korumacı ortamları içinde kazançlı çıkmış olsalar bile, Fransız ekonomisi üzerindeki genel etki buna göre çok daha az tatmin ediciydi. Atlantik sektöründe sanayileşmeden kopan dış dünyanın büyük bir bölümünden soyutlanan Fransız ekonomisi, içe doğru köylülere, küçük kent ticaretine, bölgesel rekabete kapalı ve oldukça küçük çaplı sanayi kollarına yöneldi. Bu ekonomik tutuculuk, kimi zaman da kesin gerileme belirtileri, dikkate alınınca Fransızların 10 yıllar boyu büyük güç savaşının giderlerini karşılayabilme gücü daha da olağanüstü görünmektedir. 1790'lı yılların ortalarında var olan halk seferberliği hemen akla gelen bir sebeptir ama 500 bin askerin oluşturduğu, her yılda herhalde 150 bin yeni askere ihtiyaç duyan ve uzun dönem hizmet veren bir ordunun ihtiyaçlarının karşılandığı, asıl Napolyon çağının gücünü açıklayamaz. 1807'de zaten en az 462 milyon frankı bulan askeri harcamalar 1813'te 817 milyon franka fırlamıştı. Hiç de şaşırtıcı gelmeyeceği gibi olan gelirlerin bu giderleri karşılaması hiçbir zaman için mümkün değildi. Dolaysız vergiler ülke içinde olumsuz karşılanıyor, bu yüzden de büyük ölçüde arttırılamıyordu. Bu da Napolyon'un Ancien Régime'e özgü tütün ve tuz vergileriyle başka tür dolaylı vergilere dönme sebebini büyük ölçüde açıklamaktadır. Ancak ne bunlar ne de çeşitli pul, resmi ve gümrük ücretleri yüz milyonlarca franklık yıllık açıkları ortadan kaldıramazdı. Fransa Merkez Bankası'nın kurulmasının yanı sıra başka tür çeşitli mali düzen ve kurumlar, devletin örtülü bir kağıt para politikası yürütmesine, böylece de krediye dayanarak batmadan durabilmesine imkan verdiği doğrudur. İmparator borç almaya karşı açıkça sert tavır koymuş olduğu halde. Ama bu bile yeterli değildi. Açık ancak başka yollarla kapatılabilirdi. Napolyon, emperyalizmin giderleri hesaplanması mümkün olmasa da büyük bir oranda yağma ile karşılanmıştır. Yağma süreci ülke içinde devrim düşmanları ilan edilenlerin mülklerinin gaspı ve satışıyla başladı. Devrimin savunulması için yapılan savaşları Fransız orduları komşu ülkelere taşıyınca bunun bedelini yabancıların ödemesi tümüyle doğal görünüyordu. Kabaca söylemek gerekirse savaş savaşa destek olacaktı.